Ayrım 5. Meylin Kara Ağaçları, Anatole France. Sayfa 53. Size anlatmamıştım generalim diye başladı. Bu şeytan itfaiyeci her sabah bir torba dolusu patatesle gelirdi. Bir gün bunları nereden bulduğunu sordum. Cevap verdi. Düşman saflarından aldım. Ona dedim ki, zavallı adam. O zaman Alman askerleri arasında bizim memleketlilerin de bulunduğunu söyledi. Memleketliler mi? Evet dedi, memleketliler, bizim taraftan insanlar. Bizi ayıran sadece sınırlar. Onlarla kucaklaşıp akrabalardan, dostlardan konuştuk. Bana dediler ki, istediğin kadar patates alabilirsin. Sonra papaz ekledi. Bu basit olay bana bütün ciddi yorumlardan daha çok şey öğretti. Savaşın nedenle haksız ve acımasız olduğunu gördüm. General, doğru dedi. Bu uğursuz rastlantılar bazen iki ordu arasındaki ilişkinin temel direklerini oluşturur. Bu arada koşulları da hesaba katarak kimsenin gözünün yaşına bakmadan onların önüne geçmek gerekir. 7. O akşam Büyük Papaz Okulu Müdürü Lahip Lantain, yüksek duvarların kenarında gezinirken Edebiyat Fakültesinde konferanslar veren Üstad Meyberger'e rastladı. Meyberger'e seçkin ama tuhaf bir kişilik diye tanınırdı. May Lantain onun şüpheciliğini hoş görür ve Mail'de kimsenin bulunmaması koşuluyla kara ağaçların altında ona rastladığı zaman seve seve söyleşirdi. Kendi açısından Meyberger de zeki bir papazın ruhunu incelemekten rahatsızlık duymazdı. İkisi de gerek fakültenin duayeni olarak, gerek psikopos olarak gezinirlerken bir bankın üzerine oturmaktan hoşlanmadıklarını bilirlerdi. Gel gidelim, Rahip Lantain, insan sakınganlığını hiç bilmez, Meyberger de çok yorgun, yüreksiz ve üzüntülü olduğundan gereksiz ölçülü davranışlardan sakınmaya aldırış etmezdi. Meyberger ağırbaşlı ve hevesli bir dinsizdi ama karısının sık sık göze batan sofuluğu, kızlarının bitmez tükenmez din dersleri bakanlık bürolarında adını papaz taraftarlığına çıkarmıştı. Aynı zamanda kendisine atfedilen bazı sözler inançlı katolikler ve meslekten yurtseverler tarafından aleyhine kullanılmıştı. Tutkularından yoksun kalmış, hiç olmazsa kendine göre yaşamayı kabul etmişti. Kimsenin hoşuna gitmeyi beceremediğinden ağzını sıkı tutarak hoşa gitmemeye çalışıyordu. Işık saçan sakin bir akşamdı. Büyük Papaz Okulu müdürünün her zamanki yoldan geldiğini görünce Meyberger papaza doğru birkaç adım ilerledi ve Mail'in kara ağaçları altında onunla birleşti. Üniversite profesörüne edebiyat bilgisi bakımından kendisini beğendirmek arzusuyla yanı tutuşan Rahip Lantain, "Size rastlamak ne mutluluk," dedi. Son derece belirsiz birkaç cümleyle yaşadıkların dünyanın kendilerine esinlendirdiği büyük hoşnutsuzluğu karşılıklı olarak itiraf ettiler. Rahip Lantain, orta çağın düşünce ve bilgisiyle o denli zenginleşen bu antik sitenin çöküşüne yakınıyordu. Şimdi ona göre aynı şehir Mason esnafın eline geçmişti. Oysa Meyberger tam tersini söylüyordu. İnsanlar bugün nasılsalar eskiden de öyleydiler. Yani aşağı yukarı iyi, aşağı yukarı kötü. May Lantain, yo hayır diye karşılık verdi. İnsanlar karakter ve bilgi bakımından güçlüydüler. Eskiden bilgin takma adıyla bilinen Raymond Legrand bu şehirde bütün insan bilgilerini öğretiyordu. Papaz ve profesör taş bir banka oturdular. Soluk yüzlü ve ağır iki ihtiyar da hiç konuşmadan aynı bankta oturuyordu. Bankın karşısında ince bir sise bürünmüş yumuşacık yeşil çayırlar görünüyor, ırmağın kıyısında dizilen kabak ağaçlarına kadar uzanıyorlardı. Profesör, Sayın Rahip dedi, Raymond de Legrand'ın belediye kütüphanesinde bulunan Hortus ve Thesaurus adlı yapıtlarını ben de herkes gibi karıştırdım. Üstelik Rahip Cazot'un bilgine adadığı kitabı da geçen günlerde okudum. Kitapta dikkatimi çeken şey, May Lantain onun sözünü keserek, Rahip Cazot benim öğrencilerimdendir diye ekledi. Raymond Legrand üzerine yazdığı kitap, olgularla beslenmiştir, değerli bir çalışmadır. Dini temel alır. Bu da az bulunur, övgüye layık bir şeydir. Zira düş kırıklığına uğrayan Fransa'da din de yok oluyor. Oysa en büyük ilahiyatçı uluslardan biriydi. Neyberger devam etti. Monsieur Cazot'un kitabı bana birkaç bakımdan ilginç göründü. İlahiyat bilgilerim eksik olduğundan biraz zorluk çektim. Ancak huzur dolu Raymond'un sağlam bir ortodoks olan bu papazın iki çelişkili görüşü aynı konu içinde öğretmeye çalıştığını anladım. Bu görüşlerden biri teolojik ve vahiye dayanan, öteki doğrudan insana ilişkin, akıl yürütme ya da deneyime dayalıydı. Ağır başlı heykeli, piskoposluk avlusunu süsleyen Bilgin, anladığım kadarıyla şunu açıklamaya çalışıyordu. Aynı insan, Hristiyan olarak inandığı ve günah çıkardığı gerçekleri gözlemci ya da delil gösteren biri olarak reddedebilir. Bana öyle geldi ki sizin öğrenciniz Monsieur Cazot'da hayli tuhaf bir sistemi onaylıyordu. Dinlediklerinden çok heyecanlanan Rahip Lantin cebinden kırmızı fularını çıkarıp isyan bayrağı çeker gibi salladı. Ağzı açık kalmış, yüzü kızarmıştı. Alnını yukarı kaldırarak çekinmeden tartışmaya atıldı. Monsieur Berger, birbirinden farklı iki görüş aynı konu içinde yer alabilir. Bunlardan biri tanrısal kaynaklı teolojik görüş, diğeri insan kaynaklı rasyonel ya da deneyimsel görüş olabilir. Ben soruna doğrudan bakarak çözmeye çalışacağım. Çok basit bir örnek vererek bu besbelli çelişkinin geçerliliğini kanıtlayacağım. Odanızda kağıtlar ve kitaplarla dolu masanızın önünde otururken şöyle yazsanız, inanılır gibi değil. Kağıt kesen bıçağımı az önce masanın üzerine bırakmıştım, şimdi ortalıkta yok. Görüyorum, onu gördüğümden eminim, artık görmüyorum. Böyle düşündüğünüz zaman Monsieur Berger, bir nesne hakkında göreceli olarak çelişkili olan iki düşünceniz var demektir. Bunlardan birine göre bıçağınız masanın üzerindedir ve orada olması gerekir. Bu düşünce mantığa dayalıdır. Ötekine göre, madem ki onu bulamıyorsunuz, şu halde bıçağınız masanın üzerinde değildir. Bu düşünce deneyime dayalıdır. İşte aynı nesne hakkında birbiriyle uzlaşmayan iki ayrı düşünce. Üstelik o düşünceler eş zamanlıdır. Bıçağın varlığını ve yokluğunu eş zamanlı olarak düşünüyorsunuz. Şöyle yazmış olsanız, burada ondan eminim, aynı anda orada olmadığını hissediyorsunuz. Kanıtlamasını bitirdikten sonra Rahip Lantin, fularındaki tütünleri silkeledi. Sanki skolastik bayrağını sallıyordu. Gel gelelim Edebiyat Fakültesi konferanslar üstadının aklı pek yatmamıştı. Bu sözlerin safsata olduğunu ileri sürmekten geri kalmadı. Cılız bir sesle yavaşça cevap verdi. Kağıt kesen bıçağını ararken eş zamanlı olmayan ve ard arda gelen bir endişe ve umuda kapıldığını ama bunun fazla uzun sürmeyen bir belirsizlik olduğunu söyledi. Zira ne de olsa bıçağın masanın üzerinde olup olmadığından sonunda emin olacaktı. Sayın Rahip diye ekledi. Şimşir bıçak örneği, huzurlu Raymond'un ya da Monsieur Cazot'un hatta sizin çelişkili yorumunuza hiçbir şekilde uygulanamaz. Siz hepiniz herhangi bir olgunun aynı zamanda doğru veya yanlış olacağını İncil'e dayanarak ileri sürüyorsunuz. İzin verirseniz ben de bir örnek vereyim. Bu örneği sizi zor durumda bırakmak amacıyla seçmedim ama şu anda aklıma geldiği için söyleyeceğim. Söz gelimi güneşi durduran Yuşa'nın hikayesinde. Neyberger diliyle dudaklarını ıslatarak gülümsedi. Zira ne de olsa ruhunda Voltaire'in dinsizlik felsefesi yaşıyordu. Güneşi durduran Yuşa, sayın rahip, Yuşa'nın güneşi durdurduğuna ya da durdurmadığına inanır mısınız? Musa peygamberden sonra İbranilerin lideri, İncil'e göre Kudüs kralı Adonişe ile savaşarak onu yenmiş, zaferinin nihayete ermesi için güneşin durmasını emretmişti. Büyük papaz okulu müdürünün hiç de sıkılgan bir havası yoktu. Dinsel konularda olağanüstü bir tartışmacıydı. Alev alev parlayan gözlerini itirazcının yüzüne çevirdi, göğsünden bir nefes üfleyerek, "Değindiğiniz Yuşa'nın kitabındaki yorum gerçektir. Hem kelimesi kelimesine doğru, hem de manevidir. Sizden önce bir sürü inançsız ona toslayıp sersemlemiştir. Hiç çekinmeden size şöyle diyebilirim. Doğru, bu mucizenin yorumlanması konusunda iki farklı görüşüm var. Bir fizikçi olarak fizikten kaynaklanan nedenlere inanırım. Yani gözlem sonucu, dünyanın kımıldamayan güneş etrafında döndüğünü kabul ederim. Ama ilahiyatçı olarak Yuşa'nın güneşi durdurduğuna inanıyorum. Burada çelişki var, ancak bu çelişki daha basit bir şekle dönüştürülemez. Bunu hemen belirteyim. Güneşten edindiğimiz izlenim tam anlamıyla insanidir. Salt insana ilişkindir. Tanrı'yı bağlamaz. İnsana göre güneş dünyanın etrafında dönmüyor. Bunu onaylıyorum ve Kopernik'in haklı olduğuna inanıyorum. Benim gibi Kopernik'i onaylaması için Tanrı'yı zorlayamam ve Tanrı'ya göre güneş dünyanın etrafında dönüyor mu, dönmüyor mu bunu sorgulamam. Üstelik insan gökbiliminin Tanrı gökbilimi olmadığını anlamak için Yuşa'nın kitabına ihtiyacım yok. Zaman, sayı ve uzay hakkında yapılan spekülasyonlar sonsuzluğu kucaklamaz. Fizik ya da matematik bilimleriyle zorluk çıkarıp kutsal ruhun ayaklarına köstek vurmaya kalkışmak saçma bir düşünceden ibarettir. Profesör, yani demek istiyorsunuz ki matematik bilimlerinde bile çelişkili iki görüş var ve bunlardan biri tanrısal, diğeri insanidir. Öyle değil mi? Diye sordu. Rahip Lantain, durumu o denli uca indirgemeyi göze alamam diye cevap verdi. Ama matematik bilimlerinde mutlak gerçeğe yaklaşan bir şaşmazlık vardır. Akıl evrende sayılar sisteminden öteye başka şey görmek istemez. Sayılar bu nedenle sorun çıkarıcıdır. Nitekim hatalı bir yaklaşım bu. Kilise tarafından reddedildi. Bununla beraber şundan eminim ki insan matematiği tanrısal matematik değildir. Kuşkusuz bunlar birbiriyle çelişkili olamaz. Umarım Tanrı için 3 kere 3'ün 9 ettiğini bana söyletmek istemiyorsunuz. Oysa sayıların tüm özelliklerini bilmiyoruz ama Tanrı biliyor. Bilimin ilahiyatla uyuşmasını destekleyen papazları anlayışla karşılarım, ancak değişmez ve mutlak hakikatle bilim denilen o bir çeşit yetersiz ve geçici gerçeği birlikte ele almak biraz dinsizlik kokuyor. Bu saygısızlığı, hatta dinsizliği nefretle karşılıyorum. Görüntüyü hakikatle, bedeni ruhla bir tutma çılgınlığı bir yığın saçma ve zararlı fikir üretti. Bu fikirleri savunan, o zamanın düşünürlerinin yetersiz kaldıkları görüldü. İçlerinden biri, İsa kumpanyasının seçkin bir üyesi canlıların bulunduğu pek çok dünya bulunduğunu ileri sürdü. Mars ve Venüs'te zeki yaratıkların yaşadığını kabul ediyor, ancak Hristiyanlığın bize sunulan bir ayrıcalık olduğunu ve bu sayede yaratılışın biricik ve eşsiz özelliğinin dünyamızda var olduğunu söylüyor. Bir başkası Sorbonne'da, günümüzde teolojinin alaşağı edildiği kürsüye çıkıyor, bir jeoloğun Adem'den önce yaşam ve İncil'de belirtilen yaratılışı evrende Adem ve soyunun yaşamasına tahsis edilen bir bölgeye indirgiyor. Yalın kat saçmalıklar, acınası cüretkârlıklar, 100 kez reddedilen yeni antikalıklar, görkemli birliğin parçalanışı, Raymond Legrand ve ona kitabını adayan tarihçisinin açığa vurduğu gibi mutlak ve mutlağa bağıntılı olanı, sonlu ve sonsuzu, karanlık ve ışığı birbirine karıştırmamak daha doğrudur. Profesör, sayın rahip dedi, bilimi aşağı görüyorsunuz. Papaz başını salladı. Yo hayır, Monsieur Berger, yo hayır. Aziz Thomas de Aquin ve bütün büyük bilginler adına tam tersini söylüyorum. Bilim ve felsefe bütün okullarda el üstünde tutulmalı. Aklı hor görmeden bilim aşağı görülmez. İnsanı hor görmeden akıl aşağı görülmez. Günaha girmeden insan aşağı görülmez. İnsan aklını gelişi güzel itham eden şüphecilik, tanrısal gizemlere ters düşen günahkar şüpheciliğin ilk basamağıdır. Bilimi bize Tanrı tarafından sunulan bir iyilik olarak takdir ederim. Yalnız bilimi Tanrı bize armağan etmiştir ama kendi bilimini vermemiştir. Onun geometrisi bizimki değildir. Bizimki bir plan üzerinde ya da uzamda geçerlidir. Onunki sonsuza uzanır. O bizi yanıltmamıştır. İşte bunun için gerçek insan bilimine değer veririm. O bize her şeyi öğretmedi. İşte bunun için insan biliminin yetersizliğini öngörürüm. Hatta bilim gerçek olsa da, yani gerçeklerin gerçeği ile uyuşsa da yetersiz kalır. Her yerde rastlanan bu uyumsuzluğu korkusuzca fark ederim. O ne yeryüzünde ne gökyüzünde bir şey kanıtlayabilir. M. Berger bu sistemin akla yatkın olduğu kadar cüretkâr olduğunu itiraf etti. İnancın çıkarlarına da uygun olduğunu söyledi. Fakat diye ekledi, bizim psikoposun doktrini değil bu. Monsignor Charlo emirnamelerinde dinsel gerçeklerin bilimden kaynaklanan buluşlarca doğrulandığına değinir. Özellikle Monsieur Pasteur'un deneyleri üzerinde durmuştur. Burnundan bir küçümseme üfleyen Rahip Lantaine cevap verdi. Hah, öyle ama Efendimiz en azından felsefenin dinsel yoksulluğunu gözlemlemiştir. Bu cümle etrafta yankılandığı anda bankın önünden şiş karınlı bir papaz elbisesi geçti. Başında kocaman bir ayin şapkası vardı. Konferanslar üstadı. Daha alçak sesle konuşun Sayın Rahip dedi. Monsieur Gitrel sizi işitiyor. 7. Vali Worm Clavelen, kuyumcu ve cevahirci genç Rondona'nın dükkanındaydı. Rahip Gitrel'le söyleşiyorlardı. Bir koltuğa gömülmüş, bacaklarını üst üste atmıştı. Öyle ki potinlerinin tabanı neredeyse sevimli ihtiyarın çenesine değecekti. Sayın Rahip, sizi takdir etmeliyiz. Aydın bir papazsınız. Dinin ahlaki öğütler bütünü ve gerekli bir disiplin olduğunu görüyorsunuz. Onun köhnemiş dogmalardan, saçma gizemlerden ibaret olmadığını biliyorsunuz. M. Gitrel'in bir papaz olarak mükemmel davranış kuralları vardı. O kurallardan biri inançsızların alaylarına maruz kalarak gerçeği sergilemektense rezaletten sakınarak susmaktı. Aldığı bu önlem karakteriyle de uyum sağladığından ihtiyatı elden bırakmazdı. Gel gelelim, Vali Worm Clavelen'in çenesi boş durmuyordu. Geniş ve etli burnu, kalın dudakları, tulumba gibi suyu çekip emen güçlü aygıtlara benziyordu. Aynı zamanda soluk iri gözlerinin üstündeki çok eğik alnı geniş çenesini tutamayacağını belli ediyordu. Israr etti. Hristiyan dogmalarına karşı Mason locaları ve edebiyat kafeleri gibi kanıtlar ortaya attı. Sonuç olarak zeki bir insanın Odin kitabının tek kelimesine bile inanmasının mümkün olmadığını belirtti. Yüzüklü kocaman elini papazın omzuna indirerek, ''Karşılık vermiyorsunuz Sayın Rahip'' dedi. ''Galiba aynı kanıdayız.'' M. Gitrel bir yere kadar inancının kurbanı sayılırdı. İnancını itiraf etmek zorunda kaldı. ''Beni bağışlayın Sayın Vali. Bazı çevrelerce aşağı görülen o ufak din kitabı, ortalıkta gürültü koparan kocaman felsefe yapıtlarından daha çok gerçekler içerir. Aynı kitap, en alimane metafizikle birleşir, üstelik son derece sadedir. Bu değerlendirme bana ait değil, üstün bir filozof olan Monsieur Jules Simon'a aittir. Kendisi din kitabını Platon'un Timaios adlı yapıtından daha üstün görür. Vali eski bir bakanın yorumuna karşı çıkmaya cesaret edemedi. Ama kendi üstü olan bir kişinin bugünün İçişleri Bakanı'nın protestan olduğuna değinmekle yetindi ve şöyle dedi. Bir memur olarak protestanlık olsun, katoliklik olsun, bütün inançlara saygılıyım. Bir insan olarak özgür düşünceliyim. Ama dogmatik bir tercihim olsaydı, Sayın Rahip, izin verirseniz söyleyeyim, bu tercihim reformdan yana olurdu. 16. yüzyılda baş gösteren dinsel hareket, reform hareketi Avrupa'nın bir kısmını Papa'nın otoritesinden çıkarmış ve protestan kiliselerinin faaliyete geçmesine öncülük etmiştir. M. Gitrel dokunaklı bir sesle cevap verdi. Kuşkusuz protestanlar arasında gelenek görenek bakımından saygı uyandıracak kişiler var. Hatta diyebilirim ki örnek gösterilecek kişilerdir. Fakat güya reform geçiren kilise, Katolik kilisesinin koparılmış bir organından başka şey değildir ve kopan organın yarısı hala kanamaktadır. Buse'den aktarılan bu sert sözlere kayıtsız kalan vali tütün tabakasından kocaman bir sigara çıkarıp yaktı. Sonra tabakayı papaza doğru uzatarak bir sigara içer misiniz Sayın Rahip diye sordu. Kilise disiplini hakkında hiçbir fikri olmadığından ve tütünün kilise mensuplarına yasak olduğunu sandığından M. Gitrel'e sigara ikram etmesinin amacı onun canını sıkmak ya da baştan çıkarmaktı. Bilgisizliğine dayanarak cübbe taşıyan adamı günaha sokacağına inanıyor, onu itaatsizliğe sevk edeceğine, kutsal şeylere saygısızlık yaptırarak neredeyse Hristiyanlıktan dönmesine sebep olacağını düşünüyordu. Ancak M. Gitrel sakin sakin sigarayı alarak dikkatle papaz elbisesinin cebine indirdi. teşekkür ederek akşam yemekten sonra odasında içeceğini söyledi. Büyük papaz okulu hitabet hocası rahibi Gitrer ile vali von Klavelen kuyumcunun dükkanında işte böyle söyleşiyorlardı. Piskoposluğun kendisiyle alışveriş ettiği, aynı zamanda valiliğin de kendi müşterisi olduğu genç Rondon'u onların yanında lafa karışmadan bu konuşmalara tanıklık ediyordu. Gelen postayı inceliyor, düz ve parlak kafatası, masanın üzerine dağılmış ticari kuyumculuk numuneleri ve kayıt defterleri arasında gidip geliyordu. 5. ayrımın sonu sayfa 63.